Merhabalar. Düşünmeye Değer programının yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker Bey ile beraber. Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
Allah'a şükür. Hamdü senalar.
Allah iyilik ve afiyet versin.
Hocam Düşünmeye Değer'in bir cemaati var. İyi takip ediyor insanlar. Bazen işte program içerisinde bazı sözler veriyoruz. Onları dönüp hatırlatıyorlar yeniden. Biz daha önce bir Seyit Şerif üzerine konuşmuştuk. Seyit Şerif Cürcani'nin İslam dünyası kendisinden sonraki döneme etkisinden de bahsetmiştik. Zaten Seyit Şerif'in daha çok haşiyeleri var. Şerhleri var ama haşiyeleri daha çok. Haşiyelerin de birçoğu, yani çoğunluğu şerhler üzerine haşiyeler. Evet. Bunlardan bir tanesi Metalil Envar'ı var Urmevi'nin. Onun üzerine yapmış olduğu Kutbettin Razi hocası, Kutbettin Razi'nin yapmış olduğu bir şerhi var. İşte Seyit Şerif'in de müellifimizin de o şerhe yazdığı bir haşiye var. Sizin delaletinizle o haşiyede bir bölüm okudum ben gece. Bu münasebetle kitabı da genel olarak mütalaa ettim. Mantıkla da bu son zamanlarda mantık dersi münasebetiyle ilgilenen bir talebenizim.
Estağfurullah.
Orada çok enteresan bir bölüm var. Onu konuşacağız da. Ama önce Seyit Şerif'i ve kıymetini konuşmak lazım. Yani nedir bu Seyit Şerif'i çok kıymetli kılan? Ayrıca Taftazani ile çok fazla mukayeseleri var. Münazaraları da var. Yani 20 yaş var aralarında aşağı yukarı ama muasırlar. Karşılaşıyorlar da zaten. Ve Seyit Şerif'in en önemli özelliği Osmanlı uleması üzerindeki etkisi. Hatta Molla Fenari ile beraber gidiyorlar
Mısır'a.
Mısır'a beraber gidiyorlar. Bir tarafıyla aslında Molla Fenari Osmanlı düşüncesini kuran adam da deniliyor. Yani aslında bunun üzerinden yani Osmanlı veya Osmanlı Sünni düşünce üzerinde çok büyük bir etkisi var. Biraz Seyit Şerif'in öneminden bahseder misiniz?
Evet.
Neden kıymetli bugün hala bile yani?
Evet. Hocam şöyle önce Seyit Şerif'in tesir alanına dikkat çekelim. Biz yakın tarihimizi yani son birkaç yüzyılımızı Osmanlı üzerinden konuşmaya meyyaliz. Biliyorsunuz 13. yüzyıldan sonra İslam dünyasında sadece Osmanlı yok aslında. Bu Anadolu, Rumeli, işte Karadeniz kenarındaki topraklarda, Mısır'ı da içine alacak şekilde Osmanlı hakimiyeti var. İran'da malum Safevi hakimiyeti var. Maveraünnehir'de Osmanlı'nın bir dönemine kadar Timurluların hakimiyeti var. Ardından Özbek Hanlar geliyor. Şeyde de Hindistan'da da malum 1500'lerden itibaren Babürlü hakimiyeti var.
Bunlar Osmanlı'nın kurulduğu dönemler.
Tabii
Osmanlı'nın, aslında dünyayı özetlediniz İslam
dünyasında. Evet evet. İslam dünyasında olan hanedanlar bunlar.
Evet.
Bunların tamamı da Türk hanedan. Yani Safeviler de öyle, Osmanlılar da öyle, işte Timurlular ve Ardılları da öyle ve nihayet Babürler de böyle Hindistan'a kadar. Şimdi bu coğrafyanın tamamında etkin Seyit Şerif. Yani aklımıza Osmanlı uleması deyince Anadolu ve Rumeli'de dar anlamıyla bulunan bir grup gelmesin. Biz bazen Osmanlı'yı 13. yüzyıldan sonraki bütün İslam dünyası için kullanıyoruz. Bak farkındaysanız zihnimizde öyle bir şey var.
Evet.
Osmanlı'nın işte yıkıldığı dönemlerde Osmanlı'dan başka Müslüman dünyayı temsil edecek bir devlet kalmadığı için biz Osmanlı deyince bütün İslam dünyasını anlıyoruz. Evet. Bazen de daha dar anlamıyla kullanıyoruz. Ama Osmanlı uleması deyince sanki dar bir kesimi ifade ediyormuşuz hissine kapılıyoruz bazen. Bahsettiğimiz yazarların yani Seyit Şerif, Taftazani gibi düşünürlerin etkin olduğu alan sadece Osmanlı uleması değil dar anlamıyla.
Evet.
Osmanlı'nın da içinde bulunduğu dönemde Batılılarla karşılaşma tecrübemize kadar yani batılılaşma tecrübemizin fiilen
17. yüzyıllara kadar
19 hocam 19. 19'un sonu yani buraya kadar etkin olan ana düşünürler bunlar.
Evet.
İki düşünür de aslında Timur dönemi alimi. Yani ikisi de Timur'un alimi.
Yani özellikle Taftazani.
Tabii Taftazani önce bilahare Seyit Şerif de Timur Şiraz'ı zapt ettiğinde Seyit Şerif'i de alıyor yanında götürüyor. Dolayısıyla Seyit Şerif de Timur'la birlikte Taftazani'yle birlikte Timur'un alimleri arasına giriyor. Ama Timur kıdemli. Taftazani kıdemli.
Taftazani götürüyor bildiğim kadarıyla hatta.
Taftazani götürmüyor aslında. Seyit Şerif Timur gittiği yerden bazı alimleri zorla götürüyor. Gönül rızasıyla değil yani. Alıyor merkezine götürüyor. Seyyid Şerif aslında Taftazhane'ye çok büyük hürmeti olan bir zat. Yani Taftazhane eserlerini tetkik etmiş. O bir yani ömrünün bir kısmı onun eserlerini okuyarak geçmiş.
Yani 20 yaş küçük olmasının böyle bir avantajı da var. Arkadan gelmenin yani.
Arkadan gelmiş. Seyyid Taftazhane'nin eserleriyle büyümüş bazı alanlarda. Taftazhane çünkü Seyyid Şerif'ten önce İslam dünyasında tanınan şöhretli bir alim. Dönemin de en büyük mütekellimi Taftazhane aslında. Yani İyici'den sonraki nesil, arada Kutbettin Razi var. Şimdi eserini konuşacağımız zat var. Ondan sonra Taftazhane var aslında. İslam dünyasının en şöhretli alimi. O sonraki yüzyıllarda bu şöhret devam etmiş. Birinin Şerhül Makasit, diğerinin Şerhül Mevakıf isimli iki eseri var. Taftazhane'ninki Şerhül Makasit, Cürcani'ninki Şerhül Mevakıf. Bu iki eser nazari düşüncenin, teorik düşüncenin, kelam, felsefe ve çeşitli fraksiyonları içerecek şekilde bütünlüklü olarak anlatıldığı eserdir. İkisi de.
Kısa bir hatırlatayım. Şerhül Mevakıf sizin kaleminizde Türkçe'ye kazandırıldı.
Evet. Taftazhane, Mevakıf İyici'nin metni.
Evet.
Taftazhane'nin hocası İyici'nin metni. 1356 vefatta. Şerhül Mevakıf ise Seyyid Şerif Cürcani'nin metni. Yani o şer Seyyid Şerif Cürcani'nin metni. Şerhül Makasit da, Makasit da şerhi de Taftazhane'nin kendi metni.
Evet.
İkisi onun da metni. Malum bizim medreselerimizde ileri düzey okutulan metinler bunlar.
Yani bunun genelde Şerhül Akaid
orta seviyede, başlangıç seviyesinde belki Şerhül Akaid, ondan sonra ilerleyen seviyelerde alim olmak için Şerhül Mevakıf ve Şerhül Makasit okunuyor. Evet. Eskiden tabii bunlar uzun metinler hocam. Bunlar 5 sayfa, 10 sayfa metinler değil. Birkaç bin sayfalık metinler. O nedenle bunların tamamı böyle kolay kolay medresede bir değer halkasında bitirilemiyor. Ama önde gelen alimlerin çoğu şahsi olarak hocalardan bunları okumuşlar. Biyografilerden öğrendiğimiz kadarıyla.
Evet.
Yani nasıl okuduklarını, kimlerden okuduklarını, hangi şartlarda okuduklarını anlatıyorlar. Bunlar üzerine haşiye ve şerh yazmayan alim de yok 14. yüzyıldan itibaren, 15. yüzyıldan itibaren. Herkes bunların bir meselesi üzerine bir not düşüyor yahut bir şerh yazıyor yahut bir tartışma kalemi alıyor. Şeyler
tam
böyle.
Bir kurucu metin, sonraki dönemi bu kadar etkileyen, domine eden iki metin aslında.
İki metin. Yani şöyle, bunlara ben yorumlayıcı klasik diyorum hocam. Niye yorumlayıcı klasik diyorum? Çünkü Razi ile birlikte İslam'ın o birinci periyodu bitiyor. Yeni bir sürece giriliyor. Bu sürecin ana metinlerini Razi yazıyor. Fahrettin Razi. Sonra Fahrettin Razi'nin metinlerinden sonra tedris metinleri, yani ders halkalarında okunabilecek metinler üretiliyor. Aslında Hikmetül Ayn böyledir. Hidayetül Hikme böyledir. Fakat bunları modern bir ders kitabı gibi düşünmeyelim lütfen. Bunlar öyle metinler değil. Bunlar filozof metinleri. Filozofun kendine özgü tavrını da anlatan metin. Ama bunlar artık diyelim ki Razi'nin 3000 sayfa yazdığını 100 sayfa yazmışlar. Yani şunun gibi İbn Sina Şifa'yı yazmış 22 cilt külliyat. İşaret bir cilt elimizde. Artık işareti okutabiliriz yani. Hidayetül Hikme Ebheri'nin, Hikmetül Ayn Katibi Kazvini'nin, Hikmetül Ayn. Bunlar böyle metinler felsefede. İşte kelamda Mevakıf böyle bir metin. Evet. Sonra bunların ardından bu metinlerin o önceki birikimin tamamını ve yeni dönem tartışmalarını dikkate alarak nasıl anlaşılması gerektiğini tayin eden metinler kaleme alınmış. Mevakıf ve Makasit düşüncenin sınırlarını tayin eden metinler. Bunların özelliği bu. Artık bunları bir adam o düzeyde okursa alim ve düşünür oluyor. Yani o düzeyde anlamak çok zor yalnız hocam.
Ana metinlerden, şerhlerden bahsetmiyorsunuz şu anda.
Yok, şeyden, Şerhül Mevakıf ve Makas'tan bahsediyorum.
Ha, Mevakıf ve Makas dediniz
de. Çünkü
Şerhül Mevakıf ve Şerhül Mevakıf.
Ha, Mevakıf ve Makas dedim, düzelteyim o zaman. Şerhül Mevakıf ve Şerhül Makas. Bunları insan artık o seviyede anlarsa, yani Seyyid Şerif'in, Taftazhane'nin yazdığı seviyede anlarsa, büyük düşünür oluyor, dönemin düşünür oluyor. Ne zaman bunların etkisi kırılıyor? Bunların bahsettiği özellikle fizik bölümlerinde sevgili hocam. Özellikle bahsettiği meselelere dair bilgiler kümesi Batı biliminin gelişimiyle değiştiği zaman bunlar gözden düşüyor.
Evet işte.
Çünkü o bilgiler değişiyor artık.
Ama yani, mesela en önemli mevzularından bir tanesi, bunların gündemlerinden bir tanesi epistemoloji. Orada bir değişiklik olmuyor zannedersem, değil
yani
mi?
Şöyle,
oradaki hakimiyetini İslam dünyası, İslam düşüncesi korumaya devam ediyor mu?
Yani ana tavırlar böyle. Yine aynı hocam, ana tavırlar.
Ya onun üzerine inşa ediliyor nihayetinde. Yani realizm, idealizm dikotomisi de bunun üzerine kurulan
tabii bir şey. Aynı şeyler var orada. O bilgiler var yani. O tavırlar da. Bu epistemolojide yeni tavır oluşturmak çok zor. Daha ziyade insan nedir sorusuna farklı cevaplar veriliyor. Yani yoksa bilgiyle ilgili ana teoriler aslında eski Yunan'dan beri çok temel tavırlar değişmiyor. Bunların terkipleri oluşuyor açıkçası yani. Hı hı. Öyle çok fazla orada ama fizik dünyaya ilişkin malumat çok köklü şekilde değişti. Yani matematik bilgisi çok ileri düzeye varıncaya dek değişti. Yani,
en önemlisi astronomi.
Yani. Evet. Tabii sadece astronomi değil Muhammed Hocam. Yani bitkiler bilgisi değişti, hayvan bilgisi değişti, maden bilgisi, element bilgisi, bu ana kategoriler bunlar ya. Hı hı. Doğa olayları bilgisi değişti. Yani eskilerin depremle ilgili bir kanaati vardı. Depremle ilgili devasa bir bilgi hacmi ortaya çıktı. Yani eskilerin diyelim ki yağmurla, çiğle, ne bileyim tabiat olayları, hı hı, atmosfer vakaları ile ilgili kanaati vardı. Bunlar devasa miktarda arttı ve değişti. Yani buna, bu alanlara yönelik bütün üniversite sistemi kilitlendiği hususi bir ilgi ortaya çıktı. Dolayısıyla bu metinler Batı biliminin transferiyle birlikte, hı hı, İslam coğrafyasına ve dünyanın geri kalan yerine eski konumlarını kaybettiler. Fakat bu denli kaybetmeleri gerekmiyordu. Bu yanlış bir sonuç yani. İsabetli bir sonuç değil. Çünkü bunlar büyük düşünürlerin metinleri yine. Yani bunları yine şu haliyle anlamak için de düşünür olmak gerekiyor. Yani bizim için biz bunları anlama çabasında olan bir nesliz yani şey değil.
Fizik bahisleri dahil.
Dahil tabii.
Çünkü bugünkü bilginin geçmişi bu. Atası yani.
Bir o Muhammed Hocam. Aslında şunu iyi anlamak gerekiyor. Bir insan düşünürse her dönemde düşünür oluyor. Düşünürlük bilgi içeriğiyle ilgili bir şey değil. Yani Aristoteles'in gökyüzü hakkındaki kanaatlerinin bir kısmı yanlış çıktı. Aristoteles yine büyük filozof, değişmiyor. Filozofluk ve düşünürlük bildiğimiz bilginin mutlaka doğruluğuyla ilgili bir şey değil. Yok. Zihnin keskinleşmesi, hassaslaşması ile ilgili.
Yok, bugünkü hani o yani o bilgiyle uğraşan insanın uğraş alanının sınırları ile ilgili söyledim.
Evet evet, doğru da ben başka bir şey işaret etmek istedim. Yani Şerrül Mevakıf bir düşünür metni olduğu için o metni o seviyede anlamak için de düşünür olmak gerekiyor. Hı hı. Yani şey değil bu, hani böyle bir meraklının ya da malumat sahibi bir insanın kaleme aldığı bir böyle bir metin değil yani. Onu ifade etmek için söyledim. Düşünürlük payesi değişmiyor. Matematikte bu kadar şey oldu değil mi? Gelişme oldu tabii aslında.
Mantıkta bile hocam.
Evet, mantıkta, matematikte. Bilhassa matematikte sevgili evet hocam. Mantıkta işin
daha az kısmıyla.
Evet. Yani bak yine Harezmi büyük matematikçi. Çünkü matematikçilik yani yeni formüllerin eklenmesiyle artmıyor. Matematikçilik nosyonu artmıyor.
Bu çok mühim bir şey.
Evet, yani matematikçinin imkanları artıyor. O yüzden bilgisi artıyor.
Yani Platon'a, bütün felsefe tarihi Platon'a düşünmüş dipnottur diyor. Evet. Adam değil mi? Kimdi? Biriydi.
Whitehead.
Ha, yani halbuki Platon bugün çok çok meselede aslında çok arkeik kalıyor yani.
Ya ama olabilir onu değiştirmiyor. Ama onunla ilgili bir şey değil bu. Yani evet, işte Platon'un asla aklına gelmeyecek teoremler, yani tabiat bilgisi ortaya çıkmış olabilir falan ama onunla ilgili bir şey değil bu. Filozofluk daha başka bir şey yani. Fazla uzatmayalım.
Seyit Şerif'e
gelelim. Seyit Şerif böyle etkili ama Seyit Şerif'in önemi şu. Biraz bugün o meseleyi konuşmak istedik işin doğrusu. Seyit Şerif aslında 14. yüzyılın sonundan itibaren belki 15. yüzyılın yani 14. yüzyılın ortası diyebiliriz buna, yani 15. yüzyılın başları. İslam dünyasında peyderpey hakim olan bir düşünce var. Bir alim tipi var. Onun karakteristiğini ifade eden bir zat. Mesela Taftazani ve Seyit Şerif karşılaştırıldığında etki bakımından Seyit Şerif bir tık öndedir. İkisi de büyük muhakkik kabul edilmesine rağmen. Bunun sebebi Seyit Şerif'in özellikle müteahhir dönemde İbn-i Arabi ile birlikte ortaya çıkan tasavvufu da içerecek şekilde daha geniş bir alim tipini temsil etmesinden dolayı.
O karakterin özellikleri ne hocam?
Aslında bu Levami Esrar haşiyesini bunun için tartışalım dedik.
Masaya getirdik. Çünkü
evet,
o karakteri çok iyi yansıtıyor.
Evet, çok iyi yansıtıyor. Yani burada mesela diyelim ki bir düşünce, bir zihin var. Bu zihin sonraki dönemde en yaygın kabul gören, aslında bir Osmanlı alimi, bir Maverai'n-Nehir alimi, müteahhir dönem söz konusu olduğunda, ne bileyim bir İranlı alim, Babürlü alim dediğimiz zaman reflekslerini, hı hı, önem verdiği şeyleri, felsefeye, kelama, tasavvufa yaklaşımını belirleyen bir tip var. O tipin en önemli temsilcisi Seyit Şerif Cürcani. Evet. Biraz onun metinlerinden besleniyorlar yani. Onun metinleri burada. Bu yalnız şöyle bir şey değil. Yanlış anlamasın seyircilerimiz. Herhangi bir meselede küçük yani bir belirli bir meselede Seyit Şerif'in görüşünü benimsemekle ilgili bir şey değil bu. Bazen insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Yani mesela Osmanlı'da Taftazani Seyit Şerif tartışması vardır. Bu Taftazani Seyit Şerif tartışmasını tek tek meseleleri yazdığınız zaman anlayamıyorsunuz. Yani 3 mesele, 5 mesele şunu da tartışmışlar. O meselelerin bizim için önemi olmayabilir. Hayır, bu o değil. Bu bir yaklaşım değerlendirmesi. Yani bir hayat görüşü, dinin, felsefenin nasıl anlaşılacağı, bütün bunlara nasıl bakılacağı, bir Müslümanın kulluk bilincinin nerelere uzanacağı, hayatı hangi ana nazari zemin üzerine inşa edeceğimiz sorusuyla ilgili bir şey bu. Yani Seyit Şerif'i önemli kılan da biraz bu. O nedenle Seyit Şerif'in çok etkili bir yönü var sonraki dönem için. Çok etkili bir yönü. Mesela Şerrül Mevakıf'ta geçmez bu. En önemli eseri Şerrül Mevakıf olmasına rağmen. Levamül Esrar'da geçer. Bak çok azdır.
Üstelik haşiyesinde.
Evet, Levamül Esrar haşiyesinde geçer. Mesela çok azdır haşiyesi. Hikmetül Ayn'a düştüğü bir haşiye vardır Seyit Şerif'in. Tabii geçen yine Seyit Şerif'le ilgili programı da yaparken söylemiştik. Bunların her yazdığı kıymetli oluyor. Vav çizmek gibi yani. Hattat'ın vavı gibi. Yani birkaç tane notu var aslında. Ama o kadar önemli olmuş ki. Yani herkes onu kullanmış. Orada geçer, onun başında geçer. Ama en çok şeyde geçer. Tecrit haşiyesinde. Bizim Eşref Hoca, Muhammed Ali Koca, işte Muhammed Yetim Hocalar, bir de Salih Günaydın Hoca beraberce tahkik edip İslam'dan yayınlamıştı. Tecrit haşiyesi Seyit Şerif'in. İsfahani şeyiyle birlikte, İsfahani metniyle birlikte. Orada Seyit Şerif'in esas itibariyle varlıkla ilgili felsefi ve kelami tavırları bir aşama kabul edip en üst aşamayı vahdet-i vücudun ifade ettiği görüş olarak değerlendiren açıklamaları var. Hocam bunlar sayfa sayısı olarak çok fazla değil ha. Yani böyle söyleyince insanlar...
Levamül Esrar haşiyesi de çok büyük.
Evet, birkaç sayfa. Yani şöyle düşünmesin insanlar. Oturdu üstad bununla ilgili büyük eser yazdı. Yok yok değil. 5 sayfa, 6 sayfa, 3 sayfa böyle metinler. Fakat filozof metni olduğu için çok etkililer. Yani o 5 sayfaya açtığınız zaman 5000 sayfa olabilecek evsafta yazılıyor bu metinler yani. Şimdi gelelim mi buraya istersen?
Gelelim hocam. Şimdi zaten burası da bir sayfa filan yani o... Bir sayfalık bir haşiye var orada. Bir sayfa bile değil.
Yani şöyle biraz ileride biraz giriyor. Benim gelmek istediğim nokta biraz ileride. Bu metnin başlangıç kısmı, sizin bir sayfa dediğiniz kısmı daha önce konuşmuştuk. Orası şu bölüm. Diyor ki Seyit Şerif, insanoğlunun en büyük saadeti, insanlığın en büyük mutluluğu, dünya ve ahirette insanın kemali, özür dilerim. İnsanın kemali dünya ve ahirette mutluluğu elde etmesidir. Ondan sonra... Hatta burada bir yerde tam cümlesi var. Yani saadeti ebediye.
Arapça metni de getirecektim de unuttum onu hocam. Onu da aslında önümüzde olsaydı. Bu evet.
Yani
dipnottan bulabilirsiniz hocam. Bir
en büyük mutluluk diyor işte dünya ve ahiret saadetini, iki cihan saadetini elde etmektir. En büyük evet. Şey bu. En büyük kemal bu insan için. Şimdi diyor bu kemale erişmek için insanın diyor şeyi vardır. Yani düşünürler iki yolu tuttururlar. İki yöntem vardır. Birisi nazar ve istidlal yöntemi yani kelamın ve felsefenin kullandığı yöntem kendi içindeki farklılıklarla birlikte. Diğeri riyazet ve mücahede yöntemi. Bu da mistiklerin, sufilerin kullandığı yöntem. Mistiği bilerek söylüyoruz yani birazdan anlaşılacak. Nazar ve istidlal yöntemini kullananlar bir peygamberin şeriatına tabiilerse mütekellimdirler. Mütekellimi burada daha önceki programda da zannediyorum dikkat çekmişti. Yine dikkat çekelim. İslam kelamcıları için kullanmıyor sadece. Herhangi bir peygamberin getirdiği şeriata tabi olarak nazar ve istidlal sürecini yönetmeye yani ilkelerini oradan almaya kelamcılık diyor Seyit Şerif.
Yani filozof da olsa.
Yani şöyle filozofu ayıracak o. Düşünürlük,
o zaman farkı ne?
Farkın geleceğiz şimdi. Bir peygamberin şeriatına tabi olmak. Ana kelamcılığı şey yapan bu. Hristiyan kelamcısı olabilir insan, Yahudi kelamcısı olabilir, İslam kelamcısı olabilir. Bir şeriata tabi olma şartı var. Şeriata tabi olmak ne demek? Nazarın yani düşüncenin ana ilkelerini şeriattan almak demek. Bunun bir örneğini vereyim. Bu zor anlaşılıyor.
Yani oradan almak demek aslında bir anlamda nihai olarak riyazet ve mücahede yöntemine bağlı olması demek. Çünkü
tam değil hocam. Açıklayacağız.
Tamam.
Bence hızlı özdeşleştirmeyelim. Tamam. Şunun gibi. Seyyid Şerif diyor ki mesela aslında aklen diyor. Alemin ezelde yaratılmış olması daha makuldür diyor. Aklen.
Filozoflara hak veriyor yani.
Tabii aklen böyle görünüyor diyor. Yani niye böyle daha makul, daha isabetli gibi duruyor? Çünkü Allah'ın ezelde fail olması daha büyük bir kemaldir diyor.
Ama Allah'ın ezeli olmasına zarar vermez mi?
Yaratılıyor sonuçta.
Taaddüdül kudemayı gerektirir yani.
Taaddüdül kudemayı gerektirmiyor, yaratılmış olması diyor. Ezelde Allah vardı ve yaratmaya başladı. Filozoflar taaddüdül kudemayı savunmuyorlar ki.
Anladım. Yani yaratılmış olması ezeli olmasına engel değil mi? Takıldım buraya da.
Yok, şimdi Allah vardı ve yaratmaya başladı diyelim. Allah ne zamandan beri var?
Ezelden beri.
Ezelden beri yaratıyor diyelim.
Bir yani, öncelik sonralık, zamansal bir öncelik sonralık yok o zaman. Yok. Rütbesel bir öncelik
evet,
sonralık.
Evet, zati hani, öncelik var yani.
Yani kolumu hareket ettiğimde saatin hareket etmesi.
Evet, gibi. Evet, onun gibi.
Onun yüzüğü örnek evet, veriyorlar evet. Hepsi.
He? Onun gibi yani. Hı-hı. Ama diyor şeriat bize Allah'ın muhtar fail olduğunu söylüyor diyor. İradeli fail olduğunu söylüyor Seyyid Şerif. Böyle düşünüyor yani. Bak bu öncekilerin tavrıyla pek bağdaşmaz aslında. Bu yeni dönemin imkan verdiği bir düşünce. Mesela bir mutezili asla bunu kabul etmezdi. Erken kelamcılar buna yanaşmaz. Sadece mutezile değil.
Muhtar fail olmasına.
Yok yok değil. Allah'ın ezelde yaratmasının kemal bakımından daha üstün oluşunu.
Yani anladım.
Aklen ezelde yaratmak üstündür ama şeriat bize bir ilke veriyor. Demek eski kelamcıların adeti olacak bir söz değil yani. Bu daha sonra çıkacak bir tavır. Seyyid Şerif diyor ki şeriat bize diyor ki Allah fail-i muhtardır. Ne demek fail-i muhtar? İradelidir. Gereksiz bir şekilde bak. Hikmetli olabilir ama illetsiz, sebepsiz bir, gereksiz bir şekilde yaratmayı tercih eder ve yaratır. Dolayısıyla yaratılan hudusla yaratılır. Yani hadistir, sonradandır.
İşte o muhtardan kastedilen o mu? Gereksiz, illetsiz, hikmetsiz.
Tabii fail-i muhtar yani mutlak bir şeyle, tercih hakkıyla yaratır.
İşte bu ya, filozofların o yaratma şeyine, teorisine de yaklaşmıyor mu? Zorunlu olarak çıkıyor gibi sanki yani. Hani bir illet hikmet olmaksızın.
Yok bu şeyle burada illet olmaksızın iradeli yaratma var. Zorunluluk da çıkmıyor. Tam tersi onun.
Tamam.
Zorunluluğu ifade eden mucip bizzat. Allah'ın zatı gereği zorunlu kılmış.
Taşması yani.
Taşması. Burada öyle bir şey değil. İrade ile yoktan yaratması tamam. Burada. Dolayısıyla diyor Cenab-ı Hak bize alemin Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle böyle yaratıldığını söylüyor. Şeriattan ilke almak bu demek. Şimdi bu ilkeyi esas alıyor, düşünür bir kelamcı. Bütün fizik ve metafizik açıklamalarını bu ilke doğrultusunda yapıyor. Şimdi Seyyid Şerif diyor ki bir kimse nebevi bir şeriata, bir peygamberin şeriatına bağlı kalarak düşünüyorsa şayet, teori inşa ediyorsa tabiri caizse, nazari yöntemi bununla kullanıyorsa bu adam kelamcıdır diyor.
İşte o zaman bugün de çok güncel bir tartışma ya. Buna düşünür denir mi? Yani nihayetinde ne düşüneceği ve dış sınırları kendisine veriliyor.
Ya Muhammed.
Üstelik kendi de diyor ki aslında doğru olan, makul olan, daha böyle Allah'ın daha ne dediniz? Kemali bakımından daha şey olan.
Kemaline daha yaraşır olan.
Daha yaraşır olan filozofların nihayetinde eriştiği yer. Buna rağmen bunu tercih etmiyor. Yani bu göz göre göre hakikati mi elinin tersiyle itiyor?
Yok, göz göre göre hakikat elinin tersiyle itiyor değil. Yaptığı şey şu. Daha üstün bir insanın Allah'tan haber getirdiğini kabul ediyor.
Yani bunu o zaman nihai olarak yine tercih etmiyor onu yani. Filozofların o ezeli
evren... Tabii onu aslında aklın bir tuzağı olarak görüyor.
Yani tabii. İyi ki bir provokatif bir soru sordum.
Yani tabii. Yani
ben daha iyi anladım şimdi. Tabii aslında yani. Bunu nihai olarak hakikatin kendisi görmüyor.
Görmüyor.
Normalde tabii. Diyor insanın aklı zayıf olduğu için o tabii. Zafiyet böyle duyusal, bir sonuca...
Duyusal idrakleri takip edersek, oradan çıkarımlar yaparsak bu sonuca varabiliriz ama Allah'ın kendisini tanıttığı bir nebi bize durumun böyle olmadığını şöyle olduğunu söylüyor diyor. Söylediği bu.
Tamam.
Yoksa yani öteki doğrudur anlamda söylemiyor.
Tamam.
Şimdi eğer bir kimse... Nazar ve istidlali bir peygamberin şeriatına inanmadan değil ha, hep karıştırıyorlar bunu. Böyle bir şey değil. Ondan ilke almadan yaparsa. Nazar ve istidlali böyle yöntemi böyle kullanırsa o filozoftur diyor. Meşayi filozoftur.
Peki bu filozof Müslüman olmuş olur mu aynı zamanda?
Olur. Şöyle olur.
Ama ilkeleri reddetmiş olur.
Şöyle yorumda farklılaşıyor. ilkeleri reddetmiş olmuyor. Filozof diyor ki, bunu söyleyen filozof, siz diyor bu faili muhtar şeyini yanlış anladınız diyor. Şimdi faili muhtar aynı zamanda alemde nedensel bir hiyerarşi olduğunu reddetmek demek ya. Aha. Yani sebep sonuç olarak gördüğümüz şeylerin hakiki bir tane sebebi var, Allah'tır. Bu sebep sonuç aslında ardışıklı ifadeler demek. Şimdi amiri diyor ki kelamcılar, bunu söyleyen kelamcılara, Allah'ın diyor alemdeki aleme muamelesi ve nizamını tamamen yanlış anladınız siz diyor. Amiri dindar bir filozof. İbn Sina dindar. Bunlar dindar filozoflar. Münhasıran bazı filozoflar ve gerçekten dindar. Mesela Ebu Süleyman Sicistani dindar bir filozof. Farabi'den böyle bir his almıyor insan ama bunların bir kısmı sadece mümin değil. Aynı zamanda yani sadece inanıyor Taki. Değil. Tabii takva sahibi insanlar yani. Özellikle Amiri ve Ebu Süleyman Sicistani hakkında böyle rivayetler var. Ondan sonra hatta Ebu Süleyman Sicistani suçluyorlar. Sen filozof musun? Din alim misin? Ne bu din hakkındaki tavrın falan diye. Yani böyle suçluyorlar. Ama felsefenin temel ilk iddialarından vazgeçmiyor bunlar. Niye? Çünkü dinin dilinin mecaz içerdiği iddiasındalar. Samimi olarak böyle düşünüyor adam. Dolayısıyla
hocam,
bu iyi.
Bir farkı kalmadı ki. O da aslında peygamberi nihai olarak anlatmış olduğu, yani evren yaratılışı ile ilgili sözlerinin, ilkelerinin bu olduğunu söylemiş oluyor.
Tabii şöyle.
Bu o zaman yine bir peygambere tabi olmuş oluyor. Kelamcıdan farkı ne?
Peygambere tabi olarak yani nas'tan bir ilke alarak hareket etmiyor.
Ama Nas'ı diyor ki siz yanlış yorumluyorsunuz. Nas'ın doğru yorumlanması bu.
Evet,
yine oraya bağlı yani.
Şöyle, Nas'ın doğru yorum olarak gördüğü şey bir gelenek içerisinde daha önceden teşekkül etmiş düşünce. Yani antik Yunan'dan Helenistik döneme gelen, özellikle Helenistik dönemde yeni Eflatunculuk tarafından yeniden şekillendirilen, ardından İslam dönemine geçen bir kadim düşünce var. Hikmeti halide dedikleri. Ezeli hikmet var yani. Bu hikmeti insan aklının rafine bilgisi olarak değerlendirip vahyi bu hikmet doğrultusunda yorumluyor. Samimi olarak bunu düşünüyor. Ama İslam ümmeti içerisinde şer'i bilimler geleneğini temsil edenler meselenin böyle olmadığını düşünüyorlar. Onlara göre hikmeti en saf ve en üst haliyle getiren Hazreti Peygamber. Dolayısıyla başkaları bu mihenge vurularak yahut zaman zaman bunun anlaşılmasını derinleştirdiği ölçüde anlaşılabilir şeyler. Yani kendisini irca edeceğimiz, yani vahyi irca edeceğimiz bir hakikat var da bu hakikat doğrusunda vahyi yorumluyoruz sözünü kabul etmiyor şer'i ilimler mensupları. Yani kelamcı, hadisçi, fakih bunu kabul etmiyor. Tavır farklılığı var arada yani gerçekten. Ha diyor ki buna buradan ilke almadan nazar ve istidlali kullanıyorsa şeydir. Meşai filozoftur.
Filozoftur.
Evet. Mutlak filozof değil Muhammed Hocam.
Meşai filozoftur.
Meşai filozoftur.
Yani Müslüman filozoftur demek istiyor.
Yok. Değil. Müslüman filozof değil. Bak. Meşai şunu demek istiyor. Filozofluğun tanımında Müslüman olmak yok. Birisi Müslüman olabilir. Anlatabildim mi? Yani Meşai, Aristo Meşai felsefenin kurucu düşünürü. İskender Meşai felsefenin bizde Gazali neyse dönemlere ayırmayı sağlayan kilometre taşı düşünülen bir tanesi. Helenistik dönemin, antik Yunan dönemin meşai filozofları var. Bunlar filozof. Bunların filozof olması için bir dine, belli bir dinin vahyine intisap etmesi, ona iman etmesi gerekmiyor. Filozofluğun tanımında mümin olmak yok yani.
Anladım.
Olabilir ama ona çelişmiyor. Öyle bir şart yok. Tamam. Ama kelamcılığın tanımında bir peygambere ittiba var.
Evet.
İkinci yöntemi izleyenler, yani riyazet ve mücahedeyi izleyenler şayet orada mesela Seyyid Şerif genel bir şey söylemiyor hocam. İlginç orası. Mesela bir peygamberin şeriatına tabilerse diye konuşmuyor. Hazreti Peygamberin şeriatına tabilerse diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evet. Şeriatına tabilerse müteşerri sufilerdir. Şeriata uyan sufilerdir.
Bunun en yüce şey olduğundan falan da bahsediyor.
Evet, ona birazdan gelecek. Değilse bunlar işraki filozoflardır. İşrakiliği evrensel bir mistik felsefe olarak değerlendiriyor yani. Yani belli bir dine tabi olmayan, belli bir dini dikkate alarak riyazet ve mücahadeyi uygulamayan. Çünkü riyazet ve mücahadeyi insan bir dinin şeyi İslam'ın esaslarına göre uygulayabilir. Hazreti Peygamber'in sünnetini esas alarak uygulayabilir. Bunu esas almadan da uygulayabilir. Mutlak açlıktan, mutlak ne bileyim cinsel hazlardan uzak durmaktan, mutlak bir riyazetten hareket edebilir birisi. Onlara işraki filozof diyor.
Çok acayip bir tablo çıktı yani.
Evet, ilginç bir. Seyyid Şerif'in en çok alıntılanan metni budur.
Evet.
Sonraki dönemi en çok kuran metinlerden birisi budur.
Mantık metni evet. Olmasına rağmen.
Evet, mantığın başında söylüyor bunu. Evet. Mantık kitabının başında söylüyor. Şimdi sonra Seyyid Şerif esas bunu tafsiline geçiyor. Hı. Yani bizim asıl dikkat çekmek istediğimiz kısma bundan sonra geçiyor. Diyor ki Seyyid Şerif, her üç şeyinde yani natık nefis dediğimiz yani insan ruhunun iki yönü vardır. Birincisi gayba bakar, ikincisi
enfüse yani insana.
Yani dünyaya bakar. Evrene bakar. Evrene, maddi evrene bakar, evet. Maddi dünyaya bakar. Niye gayba bakan yönü var? Çünkü nefs manevi varlık. Nefs maddi bir şey değil, manevi varlık. Dolayısıyla gayba bakan, melekuta bakan bir yönü var. Maddi olan taraf şeye bakan yönü ise cismi yönettiği için, bedeni yönettiği için bu dünyaya bakan bir yönü var.
Bu arada hocam o nefis, kelamcılar nefisten aslında ruhu kastediyorlar değil mi?
Tabii burada kastedilen şey ruh, yani. Tabii ruh, insan hani ruhu.
İzleyiciyi hatırlatmak
evet, için. Evet, latife-i insaniye dediği sufilerin.
Hani Türkçe'de de ruh nefis dediği... deyince hani daha başka bir anlam.
Türkçe'de tarzı. Nefis deyince heva anlaşılıyor.
Heva anlaşılıyor, evet.
Ama burada nefis derken insan ruhunu
ruhundan bahsediyoruz evet. Yani, evet.
Şimdi bu ruh iki tarafa da baktığı için her iki tarafı da yöneten birer güce sahip olması lazım. Hı hı. Yani gayb tarafına baktığı yön nazari akıl, nazari güç diyorlar buna. Cismani tarafa baktığı yön ise ameli güç. Hı hı. Biraz önce dedi ya iki tane yöntem var. Nazari yöntem, ameli yöntem. Aslında her bir gücün maksadını yerine getirebilmesi için takip ettiği yöntemler var. Bu ameli güçle de insan yetkinleşebiliyor. Nazari güçle de yetkinleşebiliyor. Hı hı. O nedenle yalnız arada şöyle kesişme noktası var. Ameli güçle yetkinleşirken kullanılan bilgilerin kahir ekseriyetin nazar gücüyle kavranılan şeyler. Hı hı. Bu nedenle nazari güç ameli güçle yetkinleşmek için de vazgeçilmez. Hı hı. Evet orada çünkü ancak nefsin teorik gücünün kavrayabileceği yani ruhun teorik gücüyle kavrayabileceği bir bilgiler kümesi var. O bilgiler kümesi sayesinde insan azalarını yönetiyor.
Tam tersi mümkün mü? Yani ameli gücün nazari güçten bağımsız olarak gelişmesi ve kemali?
Bu mümkün değil.
İşte onun için özellikle mümkün olmadığını ifade evet. Etmeniz için sordum.
Evet evet mümkün değil. Bu sebebi şu, nazari güç nefsin kendine özgü idrakini ifade ediyor aynı zamanda. Böyle olduğu için de bu nazari güçten bağımsız bir ameli güçten bahsedemiyoruz. Ameli güç nefsin bedene bakan yani cismani dünyaya bakan tarafı.
Hocam bir de bu hani nazari güç diyoruz yani ruhun gayba bakan ötelere uzanan evet. Tarafı. Orada hani nazari ve istidlali diye bir şey söyleyince biraz sanki aklı çağrıştırıyor.
Akıl zaten.
Akıl mı buradaki akıl, bahsedilen?
Akıl, evet
yani,
akıl.
Yani ruhun bir fonksiyonu mu burada akıl?
Akıl burada ruhun idrakini ifade ediyor. Ama ruhun kendisi de bir akıl aynı zamanda. Hı hı. Yani ruh cisim değil. Akıl cisim olmayan varlık için de kullanılır.
Ruhun ama cisim olmayan bir cevher olduğunu da iddia ediyor bir taraftan.
Evet, evet cisim olmayan cevher o manada şey akıl yani. Nefsin evet. Bir diğer ismi akıl. Hı. Ama aklın ikinci anlamı ruhun halleri. Hı hı. Bilgilenme halleri. Birazdan geleceğiz. Bilgilenme halleri. Burada aklın bir anlamı da istidlali ifade ediyor. Hı hı. Zaman zaman fikir kullanır bunun yerine. Mesela sufiler akıl derken ekseriyetle ruhun istidlal yönünü burada kastedilen o nazari güçle istidlali şey yaparlar ama nazari gücün idrakiyle nazari gücün kullandığı yöntem aynı değil, onu ayrıştıralım. Nefs, tabiatı gereği bir şeyi idrak ettiğinde mana olarak idrak ediyor. İdrakin kendisi nazari yani. Hı hı. Burada bahsettiğimiz nazari yol ise nefsin idrakinin, idrak tarzlarının, idrak biçimlerinin birisi. Hı hı. Yani bilinenden bilinmeyene kavram ve önermeyle gitme yolunu ifade ediyor. O farklı.
Evet.
Ama nazari güçle idrak ettiğimiz şeyler aynı zamanda ameli güçle yapacağımız şeyleri yönettiği için ameli gücün meyvelerini devşirmemizi sağladığı için arada bir ortak küme var. Bilgiler idrak edilen bilgiler orada ortaklaşıyor işin doğrusu. Hı hı. Ama nazari gücün bilinenden bilinmeyene gitme ondan sonra kavram ve önermelerle bilinen kavram ve önermelerle bilinmeyen yeni kavram ve önermelere ulaşma yani tanım ve kıyas teorisini kullanması biraz önce söylediğimiz nazar yolunu ifade ediyor.
Peki burada orta terimi tespit etme kabiliyeti kendi kendine mi oluşuyor? Yani o mukayeseyi yaparken bir orta terim olmuyor mu?
Nihayet? Evet orta terim oluyor.
Şimdi yani...
O kabiliyet doğal hocam. İşte nefsin nazari yani nefsin kendisi...
Yaratılmış o yani.
Tabii nefsin kendisinin hususi vasfı. Zaten yani, nefsi nefsi yapan o ya da ruhu ruh yapan o.
Bunun zaten tek bir belki de tek özelliği bu cevherin. Bu orta terimi tespit edebilme kabiliyeti.
Yani şunu demek istiyoruz. Yani şuurunda olabilme. Fark edebilme.
Kendinin farkına varma. Tabii, kendinin bir benlik farkı. Şuuru. Tabii.
Evet.
O zaten, onu kastettiniz değil mi?
Evet. Yani bu olmayınca zaten ruh olmuyor hocam. Yani o insanı farklılaştıran bu. Dolayısıyla yani bilme özelliği nefsin kazandığı bir özellik değil.
İşte onun için sordum. Evet. Bu zaten nefsin kendisi.
Kendisi.
Kendini tabii. Bilme, kendinin tabii. Farkına varma demek.
Evet, özelliği bu. Yani bildiği değişiyor. Yoksa bilme özelliği dediğimiz şey nefsin. Mesela görme özelliği gözün kendisinin özelliği ya. Ya görme artık şey yani hani yoksa zaten göz yok. Yani göz bir şeyle görüyor değil. Göz kendisi görüyor. Ne bileyim kulak kendisi duyuyor. Anlatmak için söylüyorum yani.
Peki hocam bu nazar ve istidlal kısmı var ya evet. Ameli şeyden faydalanmak zorunda değil mi? Çünkü bizim bilgi edinme yani en önemli bilgi edinme yolumuz duyular yani.
Evet.
Onun ona tesirinin şeyin boyutları ne?
Şimdi nazar ve istidlal duyu verilerini kullanıyor zorunlu olarak değil mi? Bu da dış dünyaya bakan dış güçlerimizi onların verilerini alan beyindeki iç güçlerimizi zorunlu olarak kullanmayı gerektiriyor. Fakat burada yani ameli gücü kullanma zorunluluğu var ama ameli gücün yöntemi derken kastedilen bu değil.
İbadet taat aslında.
Yani şöyle riyazet ve mücahede kapsamında zikredeceğimiz şeyler.
Anladım.
Şimdi bir aslında bu bir tür etkiyi dıştan gelecek etkiyi keserek melekutun etkisine açık hale gelmeyi ifade eder. Dört tane şeyler var bunlar. Mertebeler var. Seyyid Şerif'in karşılaştırdığı.
Evet.
Şimdi nazari gücün mertebeleri...
İkisinin de dört tane.
İkisinde dört mertebesi var Seyyid Şerif'e göre. Nazari gücün mertebeleri daha önceki programlardan birinde yine konuşmuştuk zannederim. Heylani akıl, bilmeleki akıl, bilfiil akıl, müsefat akıl. Heylani akıl derken aslında nefsin yaratılışın başlangıcında bilgisiz olması kastediliyor.
Saf akıl yani.
Ya evet yani akıl hali, saf hali yani herhangi bilgiyle henüz donanmamış. Bir bebekteki, ana rahmindeki, gelişmiş bir bebekteki durum gibi yani. Herhangi bilgisi yok. Niye heyulani diyorlar buna? Heyula biliyorsunuz ilk madde demek.
Evet.
Nasıl ki ilk madde bütün suretleri, formları kabul edip eksine şekilleniyorsa.
Müsait bir hali.
Evet. Bu nefste bütün bilgileri kabul etmeye müsait o esnada. Aynen. Buna heyulani akıl diyorlar.
Peki hocam buna akıl demek için bir şey olması gerekmiyor mu? Nasıl akıl ki bu yani? Ama zaten heyulani diyorsunuz değil mi?
Tabii akıl demesinin sebebi şu. Kendisi bir akıl zaten manevi varlık bu. Akıl demek dış dünyada var olan bir şeyin cisim olmadan var olması demek Muhammed Hocam. Ama burada akıl bu kendisi akıl olan cevherin halleri için kullanılıyor. Heyulani o hali ifade ediyor. Ne demek heyulani akıl? Henüz heyula seviyesinde olan akıl demek.
Anladım. Cenin hali.
Yani onun bilgilerle donanmamış hali.
Anladım.
Bilmeleki akıl ilk bilgileri. Yani bir şey ya vardır ya yoktur.
Evveliyat.
Evet evveliyat dediğimiz. Mantıktaki evveliyat. Bilgiler dediği bilgiler. Yani bir şey ya vardır ya yoktur. Bütün parçadan büyüktür. Bir şey eşit olan şeyler eşittirler gibi temel bilgiler. Bütün bilgilerimizin zemininde olan bilgiler. Bunlara niye bilmeleke diyor? Nefs ya da ruh duyu verileriyle ilk hazırlanıp da feyiz aldığında onda bu bilgiler oluşuyor. Meleke haline geliyor artık bunlar. Hani gelip geçici bir şey değil. Dönüşüyor nefs bu bilgilere sahip oluyor. Anladım. Bunlar yoksa zaten insan olmuyor. Üçüncü seviye filozoflar bil fiil akıl derler. Bil melekeden sonra. Bil fiil akılla ilgili Seyyid Şerif'in bir yorum var. Onu birazdan söyleyeceğim. Bil fiil akıl şu demek hocam. Artık biz bu meleke seviyesindeki bilgileri kullanarak hayatımızı idare edecek bilgilerle donanıyoruz.
Artık işleme geçildiği bir evre.
Yani etrafımızdaki nesneleri tanıyoruz, kendi hallerimizi biliyoruz, insan topluluklarını biliyoruz. Bak bilimleri biliyoruz. Fizik bilimlerini biliyoruz. Hepsi bilmeleki akıldan sonra bil fiil akıl. O yüzden bil fiil akıl temel bilgilerden sonraki bütün bilgileri kuşatan bir alana sahip. Sonra eğer bir kimse müyesser olur da eskilerin tabirinde nasip olur da ortam denk gelir, kendisi buna dair arzu yani kendisini buna dair kabiliyeti işlevselleştirilebilir, arzusu ve sabrı yerinde olursa metafizik alemden elde edilebilecek idrakleri elde ederse varlığın bütününe dair bir idrak onda oluşursa ona müstefaat akıl diyoruz. Müstefaat akıl denilmesinin sebebi şu. Yani o manevi alemde, melekut aleminden istifade edilmiş, alınmış bir bilgi var orada. Filozofun bilgisi de böyle yani. Filozofluk dediğimiz şey bu. Bu bilgi orada meydana geliyor.
Fakat bunlar hocam birbirini sağlayan aşamalar değil mi?
Evet.
Nihayetinde bu bir fiil akıldan ki kemalden sonra bu olabilir.
Evet. Yalnız bir fiil aklın bir anlamı daha var. Oraya işaret edeceğim. Müstefat akıl da bir fiil akıl aslında. Bir fiil akıl tamamlandığı zaman ona müstefat diyoruz.
Bir fiil. İşte onun kemali oluyor.
Yani. Onun kemali oluyor. Evet yani. Bir fiil akıl zemini oluşturuyor. Müstefat o zeminin kusursuzluğunu ifade ediyor yani. Dört mertebesi bu hocam. Şimdi bu mertebe, bunun dört mertebe mukabilinde de ameli güçle yani riyazet ve mücahede yöntemiyle. Bu demektir ki işraki filozofların ya da sufilerin yoluyla yetkinleşmekten bahsediyor Seyyid Şerif. Ne o mertebeler? Oraya geçmeden şuna işaretleyelim. Bu nazari güçle yetkinleşmenin bir kusuru var Seyyid Şerif'e göre. Şimdi nazari güçle yetkinleşmek şunu gerektiriyor. Biraz önce siz de söylediniz ya, dış duyuları kullanacağız. Hı hı. Göreceğiz, dokunacağız, tadacağız, koklayacağız.
Sertliği, büyüklüğü, evet. Onlara mesafeyi evet. Anlayacağız.
Biz bunları alınca nefsimizde bunları ruhumuzda işleyeceğiz. İşlemek ne demek? Bunların ortaklık ve farklılıklarını kavramak demek. Hı hı. Yani aldığımız, dış dünyadan aldığımız verileri terkif ve tahlile tabi tutarak
mukayese yapabilmek.
Evet. Bunlar nerede ortaktır, nerede farklıdır bunu yani. Çıkarmak. Ortaklık ve farklı kavramak ne demek? Onu da anlatalım. Çünkü hemen anlaşılmıyor bunlar. Bir sürü fert görüyorsun mesela. Sonra diyorsun ya bu fertler, bunlar canlılıkta ortak diyorsun. Canlılık diye bir anlam. Bak canlılık diye müstakil bir nesne yok dış dünyada. Evet.
Forfürüz ağacını kuruyor aslında. Evet. Varlık ağacı var ya yani. Cins, evet. Fasıl, neviyi oluşturuyor.
Evet. Daha anlaşılmaz oranla açıklama Muhammed Hocam.
Doğru hocam, affedersiniz.
ben hani kasıtlı olarak onları söylemiyorum ki anlaşılır olsun yani. Tamam, şimdi ortaklığı bulmak şu demek yani. Sana bakıyor, bana bakıyor, başka insana bakıyor. Diyor ki bak bunlar düşünmede ortak diyor. Evet. Sonra benimle diyelim ki başka hayvanları kıyaslıyor insanlarla. Birisi düşünüyor, diğeri diyor kişniyor mesela. Öteki diyor kükrüyor. Bunlar burada farklı diyor. Kükremeyi, kişnemeyi, düşünmeyi farklılık ama canlılığı ortaklık olarak kavuruyor. Evet. Bunu genişletebiliriz evet. Yani. Şimdi bu ortaklık ve farklılıkları...
Porfirius, cins fasıl.
Cins fasıl, porfirius'e nereden gitti?
Benim normalde tam tersini yapmam lazım. Açıklayıcı kılmam lazım.
Hayır, sen de medrese hocası olmanın şeyi yükseltti şimdi yani.
Bir anda evet.
Bir anda onu yükseltti. Yani İsagoji okutmanın bir anda şeyi, evet. Neticesi ortaya çıktı. Ha, bunları kavradığı zaman yukarıdan gelen feyzi bu kavrayışa göre anlıyor. Burası kritik hocam. Yani kavradığı ortaklık ve farklılık her neyse yukarıdan ona uygun bir feyiz geliyor. Dolayısıyla yukarıdan gelen feyzi ancak kavradığı farklılık ve ortaklık vüs'atince anlayabiliyor.
Onun çok gelişmiş olması, kemale artık gelmiş olması lazım
yani
ki.
Yani orada bile yani. Parçalı kavuruyor demek istiyor Seyyid Şerif.
İşte orada mesele aklın sınırlarının dışına çıkmış oluyor mu hocam? Dördüncü merhalede.
Yok, oraya gelince konuşalım onu.
Tamam. Ameli güç. Zamanımızda az hocam ameli güce geçelim mi? Oradaki dört evreyi de görelim.
Evet, şimdi şunu da söyleyeyim geçelim. Burada bir sorun daha var. Bir, kısıtlılık şeyi var. İki, burası dış duyulardan aldık ya hocam. İç duyulara geldi. Vehim iç duyuların sultanı. Beden ülkesinin sultanı vehim bunlara göre, filozoflara göre. Yani hayvanlarda vehim var. Ana yönetici güç o. Dolayısıyla bir şey hakkında hem vehim hüküm veriyor hem nefis, ruh hüküm veriyor, akıl hüküm veriyor. Zaman zaman bunların hükümleri çatışıyor. Vehim karışıyor yani soyutlama sürecine. Eğer vehim aklı ya da ruhu yönlendirmeye kalkarsa yanlış kavrayış ortaya çıkıyor. Burada böyle bir tehlike var.
Tahafütte İmam Gazali bununla itham ediyor hocam şeyi.
Evet, bu filozoflara yönelik sufilerin temel eleştirilerinden hatta kelamcılara da yönelik bir tanesidir. Fazla uzatmayalım.
Sizin Burhan dediklerinizin hepsi diyor vehimle. Neyse hocam.
Ya hepsi öyle değildir. Üstad öyle şey söylüyor.
Üstadımız öyle diyor.
Üstad evet. Öyle söylüyor. Allah rahmet eylesin. Neyse şimdi bunun mukabilinde.
Evet, diğer hocam 4 dakikamız var. Birer dakikada 4 evet, evreyi anlatabiliriz.
Ameli gücün 4 mertebesi var. Hı-hı. Ameli gücün birinci mertebesi zahiri şeriatla süslemek. Yani Hazreti Peygamber'i
İslam'ı yaşamak.
Evet, Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz tedeyyün her neyse o tedeyyün kapsamındaki fiilleri yapmak.
Farzları yapıp haramlardan sakınmak.
Haramlardan sakınmak, evet. İşte farzları, müstahapları her neyse yerine getirmek. İkinci mertebesi zahiri süsledikten sonra batını temizlemek. Hı hı. Batını temizlemek. Yani insan batını temizlemek ne demek? İnsanda bir sürü hastalık oluyor. Nefsani hastalık.
Kinden,
tabii öfkeden. Kin, haset, ya ne bileyim cimrilik, öteki belki bunlardan arınmak. Şimdi bunlardan da arınınca bak dikkat ediyorsanız batın ikinci mertebe bir tür tertle ilgili bir şey. Onlardan arınınca kişi melekutla paralel hale gelecek diyor Seyyid Şerif. Paralel hale gelecek ve yansıyacak. Üçüncü mertebesi bu nedenle birinci arınmayla ikinci arınmayı gerçekleştirdikten sonra gelen feyze mazhar olması.
Aynanın parlatılması.
Parlatılması hikayesi gibi. Seyyid Şerif diyor ki burada vüs'at nazar gücündeki gibi sınırlı değildir. Çünkü burada kavramlar arası ortadan şeyler duyu verileri arasındaki ortaklık ve farklılıkları kavramakla hazırlanan bir şey değil diyor. Burada nefsi melekuta paralel hale getirmekle gerçekleşen bir hazırlama var. O nedenle nefse oradaki bütün suretler yansır diyor.
Evet.
Yani metafizik ilke her neyse o melekut alemden gelecek her şey nefse yansır diyor. Dördüncü mertebesinin karşılığı bak
vahiydir.
Üçüncü mertebenin karşılığı hocam müsefa takıl. Dördüncü mertebe dikkat ediyorsan. Evet. Nazari güçte dedik ya heylani bil meleke bil fiil müsefat. Üçüncü mertebede bitti.
Evet.
Ameli akıl bitti.
Dördüncü mertebede birleşmiyorlar mı bunlar?
Yok. Hiçbir yerde birleşmiyorlar. Nazari akıl burada bitti. Nazari gücün imkanları burada bitti. Ameli gücün üçüncü mertebesi de bitti. Ameli güçte olmayan nazari güçte ortaya çıkan bir dördüncü mertebe var. O da bunların kalıcı hale gelmesi.
Vahiy o zaman.
Vahiy değil hocam. Sıradan bir şey yani. Vahiy değil bu. Kim şeye tabi oluyorsa, bu yolu izliyorsa İslam ümmeti içerisinde onun insanı kamil ulaşabileceği seviyeden bahsediyor. Bakma saat hocam. Saat bugün bunu bitirelim yani.
Sizde kulaklık yok ya.
Evet.
Bende var.
Yani oraya bunların kalıcı hale gelmesi. Peki bunlar mutlak kalıcı olur mu? Bu dünyada gerçekten bütünlüklü bir idrak ortaya çıkar mı? Seyyid Şerif başlangıçta ya bu dar kararda ahirette olacak bir şey gibi söylüyor. Sonra diyor ki bazı velilerde olur diyor. Tasavvuf geleneğinin içerisindeki velayet sahibi bazı büyük insanlarda bu şekilde bir bütünlüğün kalıcı olduğunu iddia ediyor. Peki insan bunları nasıl yapacak? İnsan bunları yapması için iki yöne sahip birisi lazım. Hem melekuta bakacak, insana mürşitlik edecek, hem bu dünyaya bakacak. Kim o? Öncelikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam.
Onun için dedim.
Evet.
Orada birleşiyor ve vahye dönüşüyor. Aslında dördüncü aşama müstefaat akılla.
Hocam buna vahiy deme. Yanlış anlaşılır. Müstefaat akıl geride kaldı burada. Kalıcılık bakımından geride kaldı. Bunun ismi vahiy değil. Bunun ismi feyiz.
Feyiz evet. Yani çünkü vahyin de içine alacağı.
Çünkü vahiy deyince şeriata dönüşme tehlikesi gibi baş gösteriyor. Şeriat peygambere aittir. Velinin şeriatı olmaz. Evet. Velinin mezhebi olur, meşrebi olur. Şeriat. Yani bir velinin buradaki bilgileri ümmetin tamamını bağlayacak şeriata dönüşmez. Şeriatın sahibi var. Çarpılmayalım yani.
Tamam.
Şeriatın sahibi şeriat Hazreti Peygamber'e ait. Ama peygambere zahirde ve batında ittiba edip melekutla paralel hale gelen bir kimse de diyor Seyyid Şerif Cürcani. Bu melekut külli bir şekilde zuhur eder ve müstefaat akıldan farklı bir şekilde kalıcı olur bu diyor. Olabilir. Buna imkan var diyor. Peygamber Efendimizin hususen burada gündeme gelmesinin sebebi zahir ve batını birleştirmek suretiyle yani nazar ve amel tarafını birleştirmek suretiyle mutlak bir rehberlik vazifesi. Peygamber'i bir kez buraya koydun ya hocam teoriye. Hazreti Peygamber'i izleyenlerin de bu özelliği vardır diyor. Dolayısıyla tasavvuf geleneğindeki Mürşid-i Kamil'in işlevi var ya onu Hazreti Peygamber'den sonra onun yerine bütünlüklü veya yarım, eksik her neyse yani. Mürşit aynı vazifeyi yerine getiren bir konuma sahiptir diyor. Dolayısıyla Seyyid Şerif ameli gücün imkanlarının nazari gücün imkanlarından daha üstün olduğu kanaatinde. Hatta Tecrid Haşiyesi'ndeki açıklamalarına dikkate alacak olursak ameli güçle yani sufilerin yöntemiyle yetkinleşmenin ortaya çıkaracağı bu sadece şey diyor hocam varlık idrakinin nazar ve istidlal gücünün ortaya çıkaracağı varlık idrakinden daha üstün olduğunu söylüyor. Özellikle bu vahdet-i vücutçu sufilerin dile getirdiği varlık idraki var ya. Seyyid Şerif bunlara aslında bir tür nazarla ulaşılmayacağı kanaatinde. Dolayısıyla Seyyid Şerif daha ileri gidiyor. Böyle bir mürşitlik yani tevessül yani kullandığı kelime tevessül. Böyle bir tevessül mutlaka hayatta olmayı gerektirir mi? Mesela biz kabir ziyareti yapıyoruz. Niye yapıyoruz kabir ziyaretini? Kabirdekine fayda sağlamak için mi? Yok. Feyzinden mazhar olmak için yapıyoruz diyor. Peki adam bu dünyada değil. Yani gayba bakan tarafı var ama işte şehadete bakan tarafı yok. Buna rağmen Seyyid Şerif eserleri kalıcıdır diyor. Etkileri kalıcıdır. Bu nedenle kabir ziyaretinden evliyanın müşahedesinin diyor desteğiyle evliyanın müşahedesi bunu kanıtlıyor diyor. Buna rağmen oraya giden bir kimse bunun eserlerinin etkilerinin kalıcı olmasından dolayı oradan istifade eder diyor. Varmak istediğim neticeyi söyleyip bitiriyorum.
Bitti. Eyvallah hocam. Muhtemelen. Allah razı olsun. Evet,
şuraya geleceğim. Son sözü.
Ben bitirdim.
Yok, son şeyi söylüyorum. Evet. Dikkat ederseniz burada bütün nazari düşüncenin parça olarak bulunduğu, ameli aklın yetkinliğinin ona ilaveten ortaya çıktığı, tasavvuf geleneğinin insana sağladığı imkanların başka bir yolla ikame edilemez bir şekilde kabul edildiği ve Hazreti Peygamber'den başlayarak Mürşid-i Kamillerin vazifesini ifasının insanın nihai yetkinliğine ulaşmak için kaçınılmaz olduğu bir tasavvur var. Bir insan tasavvuru ve cemaat tasavvuru var. Seyyid Şerif'i bunun muhtevasındaki farklılıklar, yani vahdet-i vücutla ilgili kanaatlerin farklılığını bir tarafa bırakacak olursak, Taftazhane de böyle düşünüyor. Taftazhane o hususi yorumun kendisinde itirazı var Seyyid Şerif'e, ama bu vahdet-i vücudun etkisini de dikkate alacak olursanız, yani sonraki dönemde Seyyid Şerif gerçekten daha yaygın olan bir alim ve arif tipini ifade eden bir karaktere sahip. Bundan dolayı bu denli etkili olmuş.
Eyvallah. Bu son kısmı hocam ben de araya girmek istemedim.
Evet.
Üstüne zaman girmesin diye bir daha konuşuruz inşallah.
İnşallah.
Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.